Ayrım 33. Öteki renkler Orhan Pamuk. Sayfa 353. Akdeniz'de olabilmek için bir rehber. 60'lı yılların başındaydık. 9 yaşındaydım. Babamın kullandığı eski bir Opel ile bütün aile, annem, ağabeyim, hepimiz Ankara'dan Mersin'e gidiyorduk. Saatler süren yolculuktan sonra arabada bana bir süre sonra hayatımda ilk defa Akdeniz'i göreceğim. Bunu da hiç unutmayacağım söylendi. Bitip tükenmez gibi gözüken Toros Dağları'nın son tepelerinde geçmiştik ki, karayolları haritalarında stabilize denilen yolun uzandığı sarı tepelerin arkasında gerçekten gördüğüm Akdeniz'i hiç de unutmadım. Akdeniz'i demiyorum, onu ilk gördüğüm anı, mavisi başka bir maviydi. Ama ben, belki de bu denizin ak bir deniz olmasını umuduyla bambaşka bir şey hayal etmiştim. Daha beyazımsı bir deniz mesela. Belki hayaletimsi bir deniz, çöl gibi insana serap göründüren bir deniz. Oysa bu deniz bildik, tanıdık bir yer gibi gözüküyordu. Pencereden de belli belirsiz bir esintiyle ta dağlara kadar gelen o bildik serin deniz kokusu arabanın içine giriyordu. Akdeniz bildiğim bir denizdi. Bu denizin bambaşka bir yer olacağını ima eden Türkçe adı beni yanıltmıştı. Yıllar sonra ünlü tarihçi Fernand Braudel'in Akdeniz üzerine yazdığı, bugün bir klasik niteliği kazanmış ünlü kitabı Akdeniz ve Akdeniz Dünyası'nı okuyunca zaten Akdeniz'le ilk karşılaşmamın hiç de bir ilk karşılaşma olmadığını anladım. Braudel kitabındaki Akdeniz haritasına Marmara'yı, Boğazları ve Karadeniz'i de dahil ediyordu. Ona göre bu iç denizler dev Akdeniz'in basit birer uzantılarıydılar. Braudel'e göre Akdeniz'i Akdeniz yapan şey ortak tarih, ortak ticaret kadar ortak iklimdi de. İklimin birliğinin en iyi kanıtı da Marmara, Boğaz ve Karadeniz'in sahillerinde incir ve zeytin ağaçlarının kendiliğinden boy atmasıydı. Bu basit mantığın beni huzursuz ettiğini ve aklımı karıştırdığını hatırlıyorum. Yıllardır İstanbul'da yaşayan biri olarak farkında olmadan yıllardır Akdeniz'de mi yaşıyordum ben? Akdenizliydim de Akdeniz'de olduğumdan mı haberim yoktu? Bir ülkeye, bir şehre, bir denize gerçekten ait olmanın en iyi biçimi, bu ülkenin, şehrin, denizin sınırlarından, imgesinden, hatta varlığından tamamıyla habersiz olmaktır belki. En iyi İstanbullu, İstanbullu olduğunu çoktan unutmuş olandır. En gerçek Müslüman, neyin İslam, neyin başka bir şey olduğuna hiç kafayı takmayandır. Türkler, Türk olduğunu bilmedikleri zamanlar asıl tam Türktüler. Ama bu doğru mantık benim için geçerli olamazdı. Çünkü benim kafamda bir Akdeniz imgesi vardı ve yıllardır yaşadığım İstanbul'un bununla hiç ilgisi yoktu. Yalnızca İstanbul'un bana göre Akdeniz'den daha kuzeyli, daha karanlık ve kurşuni bir şehir olduğu için değil. Akdeniz aşağıda, güneyde, benimkinden bambaşka bir ülkede ve kültürde yaşayan insanların denizi olduğu için de böyleydi bu. Şimdi bu yanılsama ve akıl karışıklıklarımda Türkçenin Akdeniz ile ilgili kararsızlık ve becerisizliklerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Türkler, Osmanlılar sürekli batıya doğru ilerlerken Akdeniz'i Balkanlara doğru 14. yüzyılda geçtiler. İstanbul'un fethinden ve daha sonra Fatih'in Karadeniz'e girmesinden sonra bugün Akdeniz denilen geniş denizin daha fazla fethi için iyi bir su yolu, bir geçit olduğu hemen anlaşıldı. Osmanlı İmparatorluğu en yüksek noktasına ulaştığı ve bugün Orta Doğu olarak bilinen ülkelerin neredeyse tamamının fethi bitince Akdeniz bir Mare Nostrum, bir biçim deniz sıfatını hak etti. Lise tarih kitaplarının böbürlenerek işaret ettikleri gibi Akdeniz artık bir iç denizdi. Bu böbürlenme ve askeri mantık ile bugün bütün bir kültür, iklim ve apayrı bir uygarlık kaynağı olarak görülmek istenen Akdeniz'e çok daha yalın bir bakışla bakıldığını anlıyoruz. Osmanlılara göre Akdeniz bir coğrafi ve harita sorunu, bir dizi geçit, boğaz, su ve hattan ibaretti. Bütünüyle geometrik olan bu bakış açısını sevdiğimi, biraz da onun kurbanı olduğumu itiraf edeyim. Gene de ama bu iç deniz tehlikelerle kaynaşırdı. Venedik kalyonları, Malta gemileri, korsanlar, kaynağı belirsiz fırtınalar ve felaketlerle karıştırırdı orayı. Osmanlı bu iç denizin sisi ve pusu yavaşça ve zarifçe açıldığında kendisini sıcak ve güneşli bir cennete değil, düşmanın, ötekinin gemileri, bayrakları ve işaretleriyle karşı karşıya bulurdu. İlk gençlik yıllarımda Abdullah Ziya Kozanoğlu gibi çok sevilen tarihi romancıların kitaplarını okurken önceleri hepsi birer Hristiyan korsan olan, O, Barbaros, Kızıl Sakal, Turgut, Dragut ve benzeri deniz savaşçıları için Akdeniz'in yalnızca bir av sahası olduğunu görürdüm. Akdeniz dediğimiz bu avlanma ve savaş alanının Osmanlılar için bir esrarı ve büyüsü varsa, bu kusursuz bir geometrik biçiminin, bir haritanın mantığının büyüsüydü. Söz gelimi, Coleridge'nin eski denizcinin, denizin içinde aradığı sonsuzluk ve hayatı, günahı ve korkuyu, dünyayı ve Allah'ı çağrıştıran bir yer değildi. Akdeniz, suçun ve cezanın değil, savaşın ve zaferin kaynağıydı. Bu Akdeniz'in yüzeyi içindeki efsanevi yaratıkları, esrarlı hayvanları değil, ama tuhaf, acayip, merak uyandıracak dünyevi deniz hayvanlarını saklardı. Tıpkı Evliya Çelebi'nin yaptığı gibi, bu yaratıklara bakarken insanın içinden gülmek ve onlar hakkında eğlenceli bir hikaye anlatmak gelirdi. Osmanlı dünyası Akdeniz'de geometrik, ansiklopedik ve turistik bir şeyler gördü. Burası bir askeri bölge. Efsanelerden, canavarlardan, anlaşılmaz dünya ötesi esrarlardan uzak, makul bir savaş alanıydı. Bu bakımdan benim beyaz kalemde Akdeniz'in 17. yüzyılda Türkler ile İtalyanların karşılaştıkları, savaştıkları, birbirlerine esir düştükleri bir yer olarak görülmesi bir rastlantı değil. İstanbullu bir Türk yazarı olarak kitapta Akdeniz'den yalnızca deniz olarak söz etmem de doğal. Ama bugün en azından şu son 20 yılda Türk edebiyatı dili pek çok yazar ve şair tarafından Akdeniz duyarlılığı denilen yeni bir olgu ile karşı karşıya. Nedir bu Akdeniz duyarlılığı denen şey? Kim nasıl çıkardı onu ortaya bir bakalım. Bütün kimlikler gibi Akdeniz kimliği de entelektüel bir buluş. Akdeniz'in birliği, düşüncesi yapay bir şey. Bu birlikten çıkarılan ortak Akdeniz kimliği de tabii birer buluş. Sonradan düşünülüp de yaratılmış bir şey. Bu kimliklerin bulunması, yaratılması için gerekli malzemeyi elbette Akdeniz ve orada yaşayanlar sağlıyor. Ama bir bütün olarak Akdeniz'i hayal etmek, entelektüel bir kimlik, edebi bir hayal olarak Akdeniz'i tasarlamak hep Kuzeyliler tarafından yapıldı. Akdenizliler tarafından değil. Akdenizliler Akdeniz'de olduklarını Kuzey Avrupalı yazarlardan öğrendiler ilk. Akdeniz duyarlılığı denilen şeyi keşfetmek, adlandırmak için Homeros ya da İbn Haldun'dan çok Goethe'nin ve Stendhal'ın Akdeniz'e yolculukları, İtalya üzerine yazdıkları kitapları başlangıç oldu. Akdeniz'in edebi ve erotik imkanlarının farkına varabilmemiz, Akdeniz duyarlılığını keşfedebilmemiz için Hamburglu Alman Thomas Mann'ın Venedik'te Ölümünün Yazar Kahramanı Gustav von Asbach'ın sıkıntıları gerekliydi. Amerikalı Paul Bowles, Çölde Çay ve Tennis Williams, Mr. Stone'un Roma Baharı, İngiliz Forrester, Meleklerin Uğramadığı Yer romanlarıyla Akdeniz'in imgesinin cinselliğini bugün Akdenizli denilen yazarlardan önce keşfettiler. Akdeniz hayaliyle en yakın özdeşmiş Kavavis'in Akdenizli şair imgesi Kavavis kadar Kavavis benzeri bir kahramanın da görüldüğü Lawrence Durrell'ın İskenderiye dörtlüsüne borçluyuz. Akdenizliler bu kuzeyli yazarlardan Akdeniz'de olduklarını, değişik olduklarını, öteki olduklarını, kendilerinde kuzeylilerde olmayan bir duyarlılık olduğunu keşfettiler. Bu duyarlılık niye bütün Akdenizlilerde ortak olmasın diye düşündüler sonra. Niye buna Akdeniz duyarlılığı demeyelim ki? Henüz bir Akdeniz bayrağı yapılmadığı ve devleti kurulmadığı, Akdeniz'de olmayanların önce aşağılanmasına, sonra da öldürülmesine henüz bağışlanmadığı için Akdeniz kimliğini masum bir edebi oyun olarak görebiliyoruz. Ama unutmayalım, her ne kadar ince bir oyun görünümüyle ortaya atılsa da, edebiyat sonunda çoğu zaman ciddiye alınan ve insan acıları ve kanına mal olan bir gerçekliğe dönüşür. Akdeniz kimliği ve Akdeniz duyarlılığı merakı Türkiye'de de son 20 yıl içerisinde heyecanlı ve hevesli bir yankı buldu. Akdeniz üzerine ama Akdenizlik bilinci taşımadan yaratılmış pek çok metnin, şiirin Akdenizliği yeniden keşfedildi. Söz gelimi bugün Yahya Kemal'in Endülüks'te Raks şiiri İslami değil, Akdenizliği vurgulayan bir şiir olarak görülüyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla bilinen Cevat Şakir'in kitapları da Akdeniz duyarlılığı ve Akdenizlik diye bilinen şeylerin öncülerinden oldu. Ama aslına bakılırsa Halikarnas Balıkçısı'nın asıl derdi Anadolu topraklarında yeşeren eski Yunan medeniyetinin bugünkü Yunan topraklarında yeşeren eski Yunan medeniyetinden daha iyi, daha materyalist, daha doğaya ve dünyaya dönük olduğunu kanıtlamaktı. Kuzey Avrupalı romancıların mesela Thomas Mann ya da Forster'ın anlayışıyla kuzeyli. Mesela Avrupa İstanbullu bir kahramanın felsefi ve ahlaki sorunlar içinde bunalırken güneye, Akdeniz'e gidip cinselliği, kendini koyu vermeyi, güneşi ve huzuru bulup hayatın anlamını arayışının ve derken daha da başka sorunlara batışının hikaye edildiği Akdeniz romanları yazıldı. Akdeniz duyarlılığıyla yazıldığı anlaşılan pek çok şiirde zeytin ağaçları, Türk okurunun pek tanımadığı Yunan tanrıları ve efsaneleri, Akdeniz mavisi ve homorosçu şarap rengi, deniz imgesi, geçici aşk ilişkileriyle ve bütün bunların duyarlılığı dile geldi. Birisinin kendisini Akdeniz duyarlılığına açması gerektiğinde bu sıralarda işitir oldum. Bundan kasıt o kişinin biraz rahatlamasının, gevşemesinin, kendini koyu verip biraz da içip daha az çalışmasının istendiğidir. Akdeniz duyarlılığı ve Akdeniz kimliğinin Türkiye'de algılanması ve geliştirilmesinin bir başka yönü de şu. Son 200 yıl boyunca Türkiye'nin batılılaşma çabası beklenildiği ve istenildiği kadar başarılı olamadı. Akdenizlilik bu bağlamda batılılaşmak için edinilmiş ikinci mevki bir bilet. Ama hiçbir yolculuk yapmamaktan daha iyi. Akdenizli imgesinde iştahnikle inanan hiçbir Türk yazarının, şairinin filanca da benim gibi Akdenizli diyerek gururla bir İslam ülkesinin yazarıyla kendini özdeşleştirdiğini duymadım hiç. Bir Fransız ya da İtalyan şairiyle aynı uygarlığı paylaşmamıza ne yazık ki Avrupa Birliği ve yeni Avrupa milliyetçiliği izin vermiyor. O zaman biz de onlarla Akdeniz gemisine bineriz, anlayış ve umudu hakim. Ciddi olmam gereken bir kimlik konusunda şakacı sözler söylendiğinin farkındayım elbette. Ama Akdeniz'de kimliği ile Akdeniz turizmini, Medranse ve Kulüp Medranta'yı birbirinden ayırmaya ve meselenin esasına gelmeye çalışıyorum. Kimlik söylemlerinin hiçbirine güvenim yok. Antropolojik ve tarihi değerleri bir yana, seyahatnamelerin ve gezi edebiyatının çoğunun hiçbir değeri yoktur. Öteki kültürler hakkında kaba ön yargıların, dar görüşlüğün, akılsızlığın ve yüzeysel hayranlıkla en basit zevksizliklerin çoğu bu seyahat kitaplarıyla beslenir. Ulusların, kültürlerin, ülkelerin doğası ve kimliği hakkındaki bütün genellemeler önceleri bir düşünme kolaylığı sağlasa da sonunda kötü bir şekilde yanlış ve yalana dönüşür. Daha da kötüsü bu yalanlara hakkında palavralar sıkıntıların da hevesle inanıp sonunda yalana bezenmeleri yalanların da kalıcı olmasıdır. Bir keresinde uluslararası bir yazarlar konferansında Doğu-Batı sorunu denen şey konusunda teoriler geliştiren bir Koreli kadın yazarı dinlemiştim. Ona göre Doğu, iyi bir aile, çocuklar, evlilikte sadakat ve cinsel kısıtlık anlamına geliyor. Batı ise zina, serbest seks ve bunların acıklı bazı sonuçlarını temsil ediyor. Doğu-Batı sorunu ise bu iki hayat tarzı karşısında insanların çoğunun çekeceği kararsızlıkların bunalımı anlamına geliyordu. Akdeniz'in kimliği konusunda yapılan genellemelerin de işte bu türden teoriler olduğunu düşünüyorum. Benim romanlarımda uygarlıklar veya Doğu-Batı hakkındaki ciddi alınacak bir şey varsa o da uygarlıklar ya da ötekilerin doğası hakkında söylenen ya da söylenebilecek her şeyi bir oyuna çevirmenin en iyisi olduğudur. Kültürler ve uygarlıkların doğası hakkında fazla konuşmak en akıllı konuşmacıyı bile bir süre sonra saçma sapan laflar etmeye sürükleyecektir. İyisi mi? Madem Akdeniz kimliği üzerinde konuşuyoruz, bunu bir oyuna çevirelim ki büsbütün aklımızı kaçırmayalım. İşte Akdenizli kimliği edinmek isteyenler için oyunun bazı kuralları. 1. Akdeniz'in birliği çok iyi bir fikir. Özellikle İspanya, Fransa, İtalya'ya vizesiz giremeyenler için yeni bir kapı olduğuna inanıyorum. 2. Akdenizli kimliğinin ne olduğunu en iyi Akdenizli olmayan yazarların kitaplarında yazar. Bunlar doğru değil demeyin. O yazılara benzemeye çalışın ki bir kimliğiniz olsun. 3. Eğer bir yazar Akdenizli yazar kimliği edinmek istiyorsa başka bazı kimliklerinden de vazgeçmeye razı olmalıdır. Mesela Akdeniz'de olmak isteyen bir Fransız yazarı Fransızlığın bir kısmından vazgeçmeli. Aynı şekilde Akdenizli'yi vurgulayan bir Yunan yazarı Balkan ya da Avrupalı kimliğinden biraz vazgeçmeli ki inandırıcı olsun. 4. Gerçek bir Akdenizli yazar olmak mı istiyorsunuz? O zaman bu denizden bahsederken hiç Akdeniz demeyin. Deniz demeyin yeter. Akdeniz'in özelliklerinden, kültüründen de ve bu kelimeleri ve Akdeniz sözcüğünü hiç kullanmadan söz edin. Aslında Akdeniz'de olmanın en iyi yolu ondan hiç söz etmemek. Yahudilerle birlikte İstanbul'da büyümek. Orhan Pamuk sizin için azınlık kimdir? Azınlıkla ilk ne zaman karşılaştınız ve sizce hangi faktör onu belirledi? Yanıtı çok gerilerde ta çocukluk yıllarının anılarında bulunuyor. Din faktörü. Şişli Terakki'de okudum. Orada benim için azınlık diyemeyeceğim söz gelimi, benden ayrı olan, benim bulunduğum gruba dahil olmayan ötekiler grubunu hatırlıyorum. Bu grup dinle belirleniyordu. Yahudileri, Rumları ve Ermenileri kapsıyordu. Sanki onların Şia'da bu şekilde tahtaya yazılmasa bile bir çeşit eksikliği olduğu duygusu vardı bende. Onlar sanki bu ülkenin tam sahipleri değildiler. Sanki Türk vatandaşı olma konusunda doğuştan bir eksiklikleri vardı. Sizce bu imgeyi veren grubun kendisi miydi? Hayır, o imgeyi din derslerinden ediniyordum. Din dersi olunca azınlıklar sınıftan çıkarlardı. Hep de merak ederdim ne yaparlar diye. Koridorlarda mı gezinirlerdi acaba? Bu bana çok çekici gelirdi. Böyle anlarda ben de azınlık olmak isterdim. Kendilerine ne yaptıklarını hiç sormadınız mı? Hayır. Ama bir gün hangi vesileyle idi şimdi hatırlamıyorum. Hepsinin bir odada toplandıklarını gördüm. Ve bu kafamda yer edip belki hiç silinmemiş imgelerden biridir. Kütüphanede oturmuş kitap okuyorlardı. Ve onları bir odada yan yana getiren Yahudi, Rum, Ermeni olmalarıydı. Kapıyı açıp içeri bakınca utançla karışık, yabancılık, suçluluk gibi bir şeyler hissetmiştim. Niçin? Bilemiyorum. Sanki belki neredeyse cinsellikle ya da görmek istemediğimiz şeylerle ilgili. Hani insan ailesiyle ilgili daha derin, daha arkada kalan bir şeyi görmek istemez, örter ve o beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar ya, işte böyle bir şey. Çocukların tam çok açık konuşamadıkları, hissettikleri fakat sonra bir oyuna dalarak sessizce geçiştirdikleri bir durum. Orhan Pamuk bütün söyleşi boyunca kendisi terk etmeyecek sanki kavramların derine inme isteğinden kaynaklanan tereddütlü, zaman zaman biraz alaycı, daha çok kendine karşı, bazen nedendir bilinmez hafif kaygılı tavrıyla sürdürüyor. Dinler, ırklar, cinsler var ve bu konusunda bizim daha önceden belirlenmiş bir tavrımız var. Bizim içinde bulunduğumuz biraz oyuncu, dünyanın kuralları içerisinde yüz yüze geldiğimiz şeyler daha basit. Arkamızda sanki ne bileyim, folkların bir romanlarında olduğu gibi daha derin, karanlık bir şeyler, ayrımlar gibi bir duygu belirliyor. O karanlık ayrımlar duygusunu size kim vermiş olabilir? Öğretmenler mi, aile mi? Hayır, bu galiba biraz din dersinden ya da diyelim belki biraz da Türk tarihinden kaynaklanırdı. Daha ilkokulda öğretilen, ne mutlu Türk'üm diyene ile oluşan, Türk imgesinden edinilen bir şey. Din dersinin belirsizliği, farklılık dışında ilişkileriniz nasıldı? Yahudi arkadaşlarınız var mıydı? Vardı tabii. Bakın yine ilkokul yıllarımdan bir anı. Ben dindar bir ailede yetişmedim. Bir Yahudi kızı vardı yanımda. Yahudi mi demem gerekir, Musevi mi? Siz ne dersiniz? Bir arkadaşımdan dinlediğim bir hikaye var. Bir kalabalıkla birlikte İstanbul'u geziyorlarmış. O da bir tür rehberlik yapıyormuş. O her Yahudi kültürü burada Yahudiler oturur deyişinde kalabalık içinde bir Yahudi Musevi, Yahudi değil Musevi diye düzeltilirmiş. Karşılıklı yok Yahudi yok Musevi diye birbirine diktirirlermiş. Ziz gelmeden önce de bunu düşünüyordum. Pek fark etmez. Sözünü ettiğim Yahudi kız da bende biraz şaşırtan şey günlük ev hayatını bütün ayrıntılarıyla anlatmasıydı. Babasının ne kadar dindar olduğunu, hamursuzu, cumartesi günü elektrik düğmesine dokunmadığını vesaire. Bunlar bana hiçbir zaman ailemde görmediğim din hakkında yasaklamalar, korkular, tuhaflıklar dolu bir fikir verirdi. Bunun kafamda Yahudiler şöyledir, böyledir şeklinde oluştuğunu hatırlamıyorum. Kız babası için Sofu derdi. Oysa Milli Eğitim kitaplarında Sofu ikinci Beyazıt'tı. Çünkü her türlü ilerlemeye mani olan tutucu, batı karşıtı bir kişiydi. Benim kafamda Sofu, Müslüman diniyle ilgili bir sıfat olmalıydı. Yahudi arkadaşlarınız da Müslümanlarla olduğu kadar rahat da iletişim kuruyor muydunuz? İlkokulda çok rahat iletişim kurulur. Kafadaki kalıplaşmalar daha sonra oluşur. Ötekinin kim olduğu, diniyle ilgili ön yargılar zamanla edinilir. Ve tabii ki bunlardan kurtulabilmek için de belirli bir çaba gösterilir. Hani ben onu kırmayayım, görmeyeyim, görüyorum da görmüyormuş gibi yapayım. Bu tür şeyler insan belli bir yaşa gelince oluyor. Peki delikanlılık çağı, o zaman azınlıklarla ilişkileriniz? İsterseniz daraltalım, gülüyor. Madem ki konu Yahudilik, Yahudilerle yetinelim. O zaman hatırladığım 67 Harbi'dir. İsrail'i, Orta Doğu sorununu, bütün bunları o sırada öğrendim. O zaman politik bir bilinçlenme oldu mu sizde? Arapları tutuyordum ama bir politik bilinçlenmeden gelmiyordu. Etrafta öyle gözüktüğü için. Belki de bir Müslüman dayanışması içinde bulunduğum için. Hala öyle mi? O apayrı bir konu. Olaya bir Arap-İsrail çatışması olarak bakmıyorum. O konuya daha sonra değiniriz. 67 Savaşı'na dönünce niçin o zamanlar Araplarla özdeştiriyorum kendimi diye düşünürsem, sanırım Müslüman olduklarından. Ama öte yandan siz de bilirsiniz ki Türkler Araplara karşı son derece şomendirler. Tarih teorisi içerisinde Arapları küçümsememek önemli bir yer tutar. Savaş sırasında Türk Yahudilerin tutumunda bir tür diklenme gözlemlediniz mi? Doğrusu bu konu üzerinde pek fazla düşünmedim. Ama bakın şimdi aklıma geliyor. Kara Kedi diye bir mizah dergisi çıkıyordu. Akbaba tipi. Yani bulvar tipi olmayan bir dergiydi. Beni orada ideolojik olarak etkileyen pek çok şey vardı. Hocalarla milli eğitimle dalga geçilirdi. Nedense o savaşı epey bir yer ayırmıştı ve ben diyelim ki o derginin söylemiyle kendimi özdeştirirdim. Onun kötü bulduğu kişiler İsraillerdi. Bu da bir etken olabilir. Peki İsrail'i deyince Yahudi imgesi de belirir miydi sizde? Evet, kesinlikle. Yani örneğin Türkiye'li Yahudi. Hayır, öyle düşünmedim. Şimdi çok iyi farkındayım. Bir bütün dünyayı gezinen ülkesiz Yahudiler var. Bir de ülkelerine falan gitmiş Yahudiler var diye kafamda bir ayrım yapmıştım. Ülkesiz Yahudileri ya da Türkiye'deki Yahudileri zorunlu olarak mutlaka o ülkenin vatandaşı olan yahut o ülkeye %100 özdeşleyen kişiler gibi görmedim. İsrail'i desteklemelerini nasıl karşılıyordunuz? Makul buluyordum. Şimdi hala makul buluyor musunuz? Evet. Bakın burada genelleme yapmak zor ama Türkiye'de yaşayan bir Yahudinin tabii ki İsrail'in geleceğini hayatının kendi kafasındaki gelecek resmiyle biraz bağdaştırmasını ya da kimliğiyle özdeştirmesini veya bunların hiçbirisi yoksa bile İsrail'e yakınlık duymasını makul buluyorum. Ama öte yandan bunu eleştirel olmayan bir yakınlık olması da hoşuma gitmiyor, diyor Orhan Pamuk ve şöyle bir benzetmeye başvuruyor. Bir arkadaşım Orta Asya Cumhuriyetlerinden birini gezerken kendisine aman başbakanınıza kötü davranmayın, o en büyük Türk dermişti. Bilmem anlatabiliyor muyum? Orta Asya'daki herhangi bir Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk kökenli insan için Türklerin başı Türkiye. Türkiye'de yaşanan en önemli adam, en iyi adam da başbakan. İşte yalnızca bayrak, din, millet gibi unsurlardan dolayı oluşan ve eleştirel olmayan sevgi bana yanlış geliyor. Kolejdeyken yakın Yahudi dostlarınız var mıydı, şimdi var mı? Ben çok bariz bir şekilde Türkiye geneline benzemeyen bir çevrede yetiştim. Nişantaşı'nda doğdum, büyüdüm. Şişli Terakki'den sonra Robert Kolej'de okudum. Yahudilerle birlikte büyüdüm. Pek çoğuyla arkadaşlık ettim ve onları Türkiye'de, İstanbul'da yaşanan hayatın doğal bir parçası olarak algıladım. Ama bu çevrenin içinden çıkarak askere şuraya buraya gidince gördüm ki Türkiye'de yaşananlar benim kadar Yahudi görmemişler. Bu kadar yakın dostlukları yok. Ayrıca Yahudi nüfusu son derece azdı. Bu yüzden de benim çocukluğumdaki Yahudi imgesi yok oldu, kayboldu. Azınlık imgesi de bir ölçüde yok oldu ama özellikle Yahudilere çok az rastlıyorum. Peki o dönemde Yahudi dostlarınızla gerçekten yakın dostluklar kuruyor muydunuz? Yoksa belli bir kapalılıkla mı karşılaştınız? Öyle bir şey olduysa bile hiçbir zaman bunun Yahudilikle ilgisi olup olmadığını çıkaramadım. Bu tutum yoksulluktan, ailesiyle ilgili bir şeyden, ne bileyim göstermek istemeyeceği bir eşya, bir oda, bir salon gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilirdi. Dostluklarda insanların hep saklamak istedikleri şeyler vardır. Bunun ne kadarı Yahudilikle ilgili, ne kadarı o kişinin hayatıyla ya da gizlemek istediği şeylerle ilgili olduğunu kestirmek zor. Bir an duraksıyor hep o soruyu tam yanıt verme çabasıyla. Yahudiler, kendi aralarında var olan belli bir koruma duygusundan dolayı acaba ilişki kurmada müreddettiler mi? Sorunuz buna yönelikse bakın, çıkartamıyorum. Ben de böyleyim. Bana da o zaman Yahudi diyebiliriz. Örneğin 8-10 erkek arkadaş bir araya geliyor, içiyor, mizahla her şeyi anlatıyor. Öyle bir durumda bir Yahudi'yi de düşünemiyorum ama kendimi de düşünemiyorum. Yurt dışında sen Yahudi misin dedikleri çok olur. Ya da burada sen Selanikli misin diye sorarlar. Selanikli ile dönmeyi mi kastediyordunuz herhalde? Öyle olsaydın söyler miydiniz? Kimileri gizler çünkü. tabii 20 yaşındayken de söyleyene kızardım. Ama şimdi insanların kendi imgelerini istedikleri gibi gösterme hakkına sahip olduklarına inanıyorum. Olsa olsa bunu söyletmeyecek kadar baskı yapan topluma kızıyorum. Sizce bu toplum neden bazı şeyleri gizlemeye itiyor insanı? Çünkü resmi bir toplum tek sesli, tek yapılı, tek renkli. Gerçi bu son 10 yıldan beri tabular biraz kırılmaya çalışıyor. Ama yine de Abdi İpekçi'nin ölümünden sonra Selanik'te olduğuyla ilgili bir şeyler yazılmıştı. Böyle bir hava bırakılmıştı. Ve şöyle özetliyor. Demek ki hayatta mükemmel olmak ya da diyelim devletin size gösterdiği, açtığı yollarda ilerlemek istiyorsanız, başka ülkelerde de öyledir gerçi. Sizi eksik yapan azınlık olma gibi unsurlarınızı unuttursanız iyi olur. Ama mesela ABD'de Kennedy'nin Katolik olması da zor kabul edilmişti. Türkiye'de Yahudiler bazı görevlerde yer almazlar değil mi? Türkiye'de bir Yahudi hiçbir zaman hükümet koltuğuna, bir siyasi partide yönetim koltuğuna oturamayacağını, bunun daha doğuştan kendisi için bir çeşit kader olduğunu bilir. Ve bildiği için sanki kafasındaki mekanizma, kafasındaki bazı dürtüleri öldürmüştür gibi geliyor bana. Cemaatin çoğunlukla pek eleştirici olmayışını böyle mi açıklıyorsunuz? Evet. Radikal konuşmak, hükümete yönelik güncel politika ile ilgili radikal gözlem yapmak, o bakış açısını canlı tutan alışkanlıklar sanki yeterince yoktur Türk Yahudisinde. Ancak, diye devam ediyor, güncel politikayla yani bir gün yönetim koltuğuna oturup ülke konusunda karar verme çeşidinden bir politika ile ilgisi olmayacağını bildikleri için Marksist politika yapan Yahudiler tanıdım. Sizce gerçekten bu bir kader mi? Tabii ki hepimizin bildiği gibi Türkiye'de de o çeşit bir ayrımcılık çok aşikar bir şekilde var. Azınlıklar bürokraside hiçbir şekilde yer almazlar. Ve bunu sormak isterim burada. Bu adlandırılmamış gizli bir politika mıdır? Bu azınlıkların da içselleştirdiği, herkesin farkına varmadan benimsediği bir ideoloji midir? Bunun bir yerde yazılmamış bir kanun mu vardır? Belki de bunun belirten bir tüzük bile vardır. Gizli, ırkçı. Bilmiyorum. Ben de pek bilmiyorum. Sizce Türkiye'de yine azınlıkların entegre olmaları, ayrımın giderek daha az yapılması konusunda bir ilerleme var mı ya da olabilir mi? Yahudiler için herhangi bir şey söyleyemem. Çünkü Yahudilerin nüfusu belirgin bir şekilde azalıyor. Mario Levy'yi dışarıda bırakırsanız, Yahudiler sanki Clips dergisinin konu edindiği kişilere dönüştüler. Ne oldu bilmiyorum. Türkiye'de nüfus çok mu arttı? Yahudilerin nüfusu buna oranla artmadı mı? Gittiler mi? Onlar hakkında genelleme yapmak zor şimdi. Sanki yakın teması kaybetmiş olduğun birilerinden söz etmek gibi geliyor. Yakın geçmişe bir göz atarsak, Türkiye'de Yahudiler ticaret alanından başka alanlarda da çok sevilmiş midir sizce? Birkaç isim dışında pek değil gibi geliyor bana. Nedenlerine gelince bu konuda konuşmak zor. Acaba Yahudiler diğer ülkelerde en yaratıcı, ister bilimde, ister edebiyatta, grup olarak bir yerlere varırken niye Türkiye'de böyle olmadı? Acaba Türkiye'de İstanbul'da Yahudi cemaatinin dünyanın başka yerlerindeki Yahudi cemaatlerinden ayrı bir kimliği kendi üyelerine zorla benimsettiği ayrı bir yolu mu var? Niye Türkiye'de Einstein, Trotsky gibi adamlar yetişmedi? Niçin o tür kimliklere daha ihtiyatla yaklaştılar Türk Yahudileri? Ama Türkiye'deki insanlarda da dünyadaki ortalamaya göre az sayıda bu tür insanlar yetişir. Türk kültüründe yaşayan herhangi bir insan da yolun dışına çıkma cesaretini göstermiyor. Demek ki Türkiye'deki Yahudi cemaati Türklerin kötü yönlerini almıştır. En derin ve en kötü anlamda Türkleşmişlerdir, gülüyor. Aynası oldu diyelim mi, iyi yönlerini de almışlardır. Evet, tabii işte. Türklerin kendileri hakkında böbürlene böbürlene söyledikleri misafirperverlik, hayatı yavaştan alma, rekabetçi olmaktan çok dayanışçı olma vesaire. Peki Yahudiler mücadeleci olma ya da olmama konusunda yine Türklerin aynası mı sizce? Orada durun. Durum özel gibi geliyor bana. Türkler bu konuda öncülük etmezler. Yani azınlık siyaseti konusunda olağanüstü çekingendirler. Örneğin azınlıkların canını okumuş bir varlık mergisinden yeterince söz edilmiyor gibi geliyor bana. Bu konuda Türkler radikal olmaktan kaçınıyorlar. Ayrıca şunu belirteyim. Başka ülkelerde Yahudiler de biraz öncülük ediyorlar. Başka ülkelerde örneğin bir köşe yazarı İnönü'nün döneminin aman ne kadar cennet olduğunu yazsa, Yahudiler de ortaya çıkıp bu adamı biraz köşeye sıkıştırırlar. Varlık dergisi diye bir şey vardı ve insanların ırkına bakarak onları toplama kampına yolladılar diye. Bu konuda Türkler ve Yahudiler çekingen mi davranıyor anlaşılan? Çekingen demeyin artık. Burada çekinilecek bir şey yok. Türkiye'de antisemitizm var mıdır? Var ama sistematik ve radikal değil. Biraz Karagöz ve Hacıvatça olduğu gibi. Resmi görülen dışındaki her türlü renkte dudak büken, bıyık altından gülen bir antisemitizm var. Osmanlı İmparatorluğu'nda insanlar adalar halinde yaşıyorlardı. Şimdi modern devletin tek tip vatandaş görüşü ortaya çıktığı zaman da antisemitizm kendiliğinden güç kazandı. Bu daha çok Yahudileri faraşla halının altına itmek şeklinde belirdi. Ya Refah Partisi'nin yaydığı görüşler, ama o da toplumun hücrelerine nüfus etmiş, sistematik bir şey değil. Parti ilkeleri üzerinde kurulu, İslamiyet, Araplara yakınlaşma, kumpasımsı, karanlık güçler vesaire gülüyor. Bu solcularda da biraz var, öyle değil mi? Evet, var. Özellikle kumpas teorileri, paranoid dünya kavramlarına kapalı kapılar, karanlık odalarda yapılan siyaset bağlamında, zeki olmayan bir solcunun samimiyetle benimsediği bir inanç şeklinde mevcut, Masonlar, emperyalizm, bilmem ne odası, İsrail'den gelen şunlar, bunlar vesaire gibi ilkeler. Sağın solun bu konuda görüşlerine değindik. Orhan Pamuk'un görüşü nedir? Orhan Pamuk iyi niyetli, basın bülteni olarak açıklayacağım şeyler önemli değil ki. Ben sizin için özene bözene güzel bir kompozisyon yazarım ve kendimi her türlü antisemitik duygudan, her türlü ön yargıdan arınmış olarak sunarım. Ama ben de bu ülkede yaşıyorum. Ben de şu ya da bu şekilde ülkeden etkileniyorum. O halde kim gibi düşünüyorsunuz? Bunu siz çıkartacaksınız. Gülüyor. Ben her zaman şunu söylerim. Ahlaklı ve politik olarak doğru olmaya çalışan biriyim kendimce. İyi güzel ama inandığınız bir takım şeyler var. Her ne kadar bütün ideolojilere biraz eleştirel bakıyorsanız da. Örneğin İsrail sizce Amerika'nın karakolu mu? Öyle oldu. Orta Doğu çatışmasında tavrınız nedir? Bakın, İsrail'in Filistin topraklarını zapt ettiği, onlara haksızlık ettiği inancındayım. İsrail'de barışçı, uzlaşmacı bir çevrenin hakim olmasını, anlaşmazlıkların barışla halledilmesini isterim. İsrail'in Filistinlilerden aldığı, üzerinde hala yerleşmiş olduğu topraklardan çıkmasını isterim. Ama bu değildir ki Filistin Kurtuluş Örgütü ile her konuda hemfikirim. Bütün dünya Yahudilerinin İsrail'e desteklediklerini düşünüyor musunuz? Bakın, Almanlar şöyle yapıyor, bütün dünya Yahudileri böyle yapıyor, Almanlar şöyledir, Fransızlar böyledir demeyi sevmiyorum. Ta içinizde şu ya da bu halka karşı ön yargı yok mu? Bunu tamamen aşabildiniz mi? Bir yerde aşmışımdır. Hem şu anda sizinle konuşmuyorum, size rüyalarımı anlatmıyorum. Kafamda elbette Almanlar, Fransızlar, Yahudiler ve ya da kadınlar şöyledir, böyledir şeklinde genellemeler belirlenebilir. Ama bunun da yanlış olduğunu kafamdaki başka bir mekanizma bana söyler. Şimdi bana Orhan Pamuk tamamen ırkçılıktan ya da kadınlar, kapıcılar, şunlar bunlar hakkında hiç önyargı beslemekten kurtuldunuz mu diye sorarsınız. Tabii ki hayır derim. Ama kafamdaki mekanizma bana doğrunun ne olduğunu söyler. Ayrıca diye ekliyor, konumuza dönecek olursak bütün dünya Yahudilerinin oturup sabahtan akşama kadar İsrail'i nasıl yaşatsak diye düşündüklerine inanmıyorum. Bu konuda paranoyak olmadığınız kesin. Olmadığıma dair belge verir misiniz? Veremem tabii. Ayrıca bu söyleyiş de biraz paranoyakça gibi gözükebilir. Ne dersiniz? Bakın, bu tür bir söyleşi için şunu derim. Antisemitizm konusunda konuşmak için en iyi, en rahat nokta Yahudi olmaktır. Çünkü antisemitizm ırkçılık kültürümüzde o kadar yer etmiş ki karşı müdafaa hayaleti ruhiyesine girebilirsiniz. Bu durumda insanın karşısındaki zeka parıltısı yok olur. Çoğunluk toplumda azınlık olmanın dayanılmaz üstünlüğü mü diyelim buna? Mesela bir zamanlar Amerika'da zenciler böyleydi. Artık bundan kurtulmak için zencilerle ilişki kuran kızlar, zenci olmadıkları için ağlayan solcular gibi acayip sonuçlar çıktı ortaya. Benim bu konuda bir çekingenliğim yok. Rahatlıkla konuşabilirim. Olabildiğince tabii. 33. ayrımın sonu, sayfa 368.